Ayrım 32.
Sizin kapıcı, o şantajcı 100 şilin alıyor. Bir servet bu. Düpedüz servet. Üstelik bütün gün zavallı insanları dövüyor. Ama gece kalıbımı basarım uyuyordur geceleri. Bir hırsız gelse ruhu duymaz. Orada yatmış uyuyor herif. 100 şilini cebine yerleştirmiş. Orada kitaplar yağmalanıyormuş. Umurunda mı? Böyle bir duruma dayanamam ben. Asla. Asla dayanamam. Tam bir skandal bu. Yalan mı? Pien kapıcının uykusunun ağır olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak ağır olsa gerekti çünkü adamla ilgili onun isteğiyle öten 4 kanarya dışında her şey ağırdı. Kanaryaları doğru konuşmuş olmak için araya soktu. Öte yanda adam gözcülük konusunda hastalığa varan bir aşırılık gösteriyordu. İçeri girip çıkanları daha iyi gözetleyebilmek için yerden 45 santim yukarıda bir gözetleme deliği açmıştı. Bütün gün orada diz çöküyordu. Onu çiğ çiğ yerim diye araya girdi Fişer'le. Onun gibilerin hepsi ispiyoncudur. Koca ispiyoncu. Hayvan oldu. Eğer şu anda karşımda olsaydı o sevgili dostum, gözleriniz yerinden fırladı. Onu nasıl evire çevire döverdim. Serçe parmağımla nasıl paramparça ederdim görürdünüz. Bütün ispiyoncular rezildir. Öyle midir değil midir? Pekala öyledir derim. Haksız mıyım? Benim kapıcının mesleğinin ispiyonculuk olduğunu pek sanmam dedik yani. Eğer böyle bir meslek varsa elbet. Yanılmıyorsam polismiş eskiden, müfettişmiş, çoktan emekliye ayrılmış. İşte bu söz üzerine Fişer'le planını uygulamaktan vazgeçti. Böyle hırsızlık ona göre değildi. Şu sıralar hele özellikle Amerika'ya gitmezden önce polisle, özellikle de emekli bir polis hiçbir alışverişte bulunmak istemiyordu. Emekliler hepsinden beterdi. Tembelliklerinden suçsuzları yakalarlardı. Artık kimseyi tutuklayamayacaklarından burunlarından kıl aldırmaz, her şeye öfkelenir, zararsız sakatları sakat bırakmacasına döverlerdi. Neyse, yazık olmuştu. Amerika'ya gitmeden kendine biraz daha cilgi düzen vermenin zararı olmazdı aslında. İnsan Amerika'ya bir kez giderdi. Bir dünya şampiyonu oraya bir dilenci olarak gitmemeliydi. Gerçi öyle bir şey söz konusu değildi bu durumda. Ama olmayacak iş değildi. Herkes ne derdi? Şuna bakın, eli boş gelmiş. Burada ceplerini doldurmuş bir durumda yaşamasına göz yumamayız. Gelin şunları boşaltalım. Fişer'le dünya şampiyonu olmasına karşın kendine güvenmiyordu. Amerika'daki yaşamı konusunda. Köpek balıkları dört bir yana dağılmıştı. Hem Amerika'da her şey büyüktü. Arada bir burnunu sol koltuk altına sokuyor, orada gizlediği parasının kokusuyla güçleniyordu. Bu onu rahatlatıyordu. Burnu bir süre orada durduktan sonra sevinçle fırlayıp çıkıyor, gene havaya kalkıyordu. Ancak Kien, Treize'nin ölümüne artık o kadar sevinmiyordu. Fişerle'nin sözleri ona kitaplığın içinde bulunduğu tehlikeli durumu anımsatmıştı. Her şey, sıkıntısı, görevi, çalışmaları onu kitaplığa geri çekiyordu. Onu burada tutan neydi? Soylu bir aşk. Damarlarında akan kanın son damlasına dek zavallıların fidyesini vermeye, onları korkunç bir ölümden kurtarmaya, domuzun çenelerinden korumaya kararlıydı. Eve gidince kuşkusuz tutuklanacaktı. Gerçekleri olduğu gibi kabul etmek gerekirdi. Treize'nin ölümüne yardımcı olmuştu. Asıl sorumlu olan kendisiydi ama onu eve Kien kilitlemişti. Yasalara göre onu akıl sağlığı bozuk olanların konulduğu bir kuruma teslim etmesi gerekirdi. Neyse ki yasalara uymamıştı. Böyle bir hastanede bugün hayatta olurdu karısı. Kien onu ölüme mahkum etmişti. Açlık ve kendi oburluğu verilen hükmü yerine getirmişti. Yaptıklarından şu kadarcık olsun pişmanlık duymuyordu. Ona yaptıklarının hesabını adalet önünde vermeye hazırdı. Mahkemesi ezici bir aklama kararıyla sona erecekti mutlaka. Ama ne olursa olsun öylesine ünlü bir bilim adamı, belki de zamanının en büyük sinoloğunun tutuklanması hoş olmayan yayınların yapılmasına neden olacaktı. Buysa bilim adına önlenmesi gereken bir durumdu. Savunmanın baş tanığı kapıcı olacaktı. Kien ona güveniyordu. Ama Fişerle'nin böyle bir adamın parayla satın alınabileceği konusundaki düşünceleri de etkisini göstermemiş değildi. Paralı askerler en çok parayı kim verirse o efendiye kulluk ederler. Asıl önemli olan bu rakibin kim olduğunu doğru tahmin etmekti. Böyle bir kişinin varlığı saptanırsa kapıcıya dayanılmaz miktarlar ödemeye yanaşacak mıydı? Treize yalnızdı. Herhangi bir akrabanın varlığı konusunda tek bir söz edilmemişti. Cenazesine kimse gelmemişti. Mahkemesi sırasında bir akraba ortaya çıkacak olursa Kien söz konusu kimsenin kökenleri hakkında titiz bir araştırma yaptıracaktı. Uzak da olsa bir akrabası olabilirdi elbet. Tutuklanmadan önce kapıcı ile konuşmaya karar verdi. Aylığının 200 şiline çıkması bu Fişerle'nin yerinde değişiyle ispiyoncunun kendinden yana olmasını sağlardı pekala. Buna herhangi bir rüşvet ya da haksızlık olayı gözüyle bakılmamalıydı. Kapıcı hakikati söyleyecekti. Yalnız ve yalnız hakikati. Her ne olursa olsun zamanının en büyük sinoloğu olduğu sanılan bir kimsenin, aşağılık bir kadın, doğru dürüst okuma yazma bilip bilmediği bile kesinlikle belirtilmeyecek bir kadın yüzünden cezalandırılması doğru olur muydu? Bilim onun ölmesini istemişti. Bilim aynı zamanda Kiye'nin temize çıkarılmasını ve kendisine haklarının geri verilmesini gerektiriyordu. Onun gibi bilim adamları bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdı. Kadın derseniz ne yazık ki milyonlarla vardı. Treyze aşağılık kadınlar kategorisine dahildi. Gerçi ölümü insanın aklına gelebilecek en acıklı, en acımasız ölümlerdendi. Ama bunun özellikle bunun sorumlusu kendisiydi. Sessiz sakin oturup açlıktan ölebilirdi. Binlerce Hint fakiri Treyze'den çok önce bu uzatmalı ölümle ölmüş ve böylece günahlarından kurtulduklarına inanmışlardı. Dünya bugün bile onlara hayrandı. Yazgılarından dolayı kimse onlara acımamakta ve Çinlilerden sonra gelen en akıllı halk olan Hintliler onları aziz olarak anmaktaydı. Treyze neden aynı kararı veremedi? Bunu düşünemeyecek denli yaşama bağlıydı. Açgözlülüğü sınır tanımıyordu. Yaşamını saniye saniye uzatmıştı. Bu saniyelerin her biri bir öncekinden daha aşağılıktı. Oralarda bir insan olsaydı onu da yerdi. İnsanoğlundan nefret ediyordu. Onun için kim kendini feda ederdi? Kötü gününde yalnız kalmıştı işte. Hak ettiği üzere yapayalnız ve terk edilmiş olarak ölmüştü. Bu yüzden elinde kalan son fırsata sarıldı. Kendi gövdesini yedi. Lokma lokma, parça parça, bölüm bölüm yedi ve böylece tanımlanması olanaksız bir ölüm acısı içinde canlılığını sürdürdü. Tanık orada bir ceset değil, yalnızca her zaman giydiği mavi kolalı etekliğin bir arada tuttuğu kemikleri bulmuştu. İşte onun layık olduğu son buydu. Kiye'nin kendisini savunmak için söyledikleri Treyze'ye karşı yapılan kusursuz bir suçlama oluşturuyordu. Geriye dönüşle onu ikinci kez yok etti. Hayli zamandır bir otel odasında fişerleyle oturmaktaydı. Oraya adeta istemleri dışında hareket ederek gelmişlerdi. Sık dokulu düşünceler zinciri bir an olsun kopmamıştı. Sessiz duruyor, en küçük ayrıntılarına dek her şeyi düşünüyordu. Kendi kendini yiyen kadının hayattayken söylediği sözlerden bu tür kadınlara örnek olacak bir metin oluşturmuştu. Yazı düzeltme konusunda öteden beri büyük bir ustaydı. Yazdığı her harfin hesabını verebilirdi. Ama gene alt tarafı bir cinayet için onca dil bilimsel titizlik gösterdiğine bayağı hayıflandım. Ancak onu zorunluluklar böyle davranmak durumunda bırakmıştı. Yakın gelecekte yapacağı çalışmalarla dünyaya büyük bir ödül vererek yaptığı bu ziyanın acısını çıkaracaktı. Şu anda davası görülmekte olan kadın çalışmalarına ket vuran en büyük engeldi. Yargıcı dava boyunca gösterdiği iyi niyetli davranışlardan, cinayetle suçlanan bir adamın kuşkusuz beklemediği bu tutumdan ötürü teşekkür etti. Yargıç başını eğdi ve törensi bir incelikle çağdaş dünyanın en büyük sinoloğuna layık olan işlemi çok iyi bildiğini söyledi. Kiye'nin kendisinden söz ederken en büyük sinoloğunun sözcüklerinin başına koyduğu belki de sözünü çıkarmıştı yargıç. Çünkü bunlar tam anlamıyla gereksizdi. Herkesin önünde kendisine saygı gösterilmesi Kiye'ne haklı bir gurur duygusu vermişti. Treyze'ye karşı suçlamaları daha yumuşak bir havaya büründü. Yatakta kendisiyle yan yana oturmuş, yarıda bırakılmış soyguna hayıflanan ve parasını koklayan Fischerle'ye ona bazı hafifletici nedenler tanımalı ama dedi, en kötü anında bile açlık kişiliğini tümüyle hiç indirdiği dakikalarda bile tek bir kitaba dokunmadı. Elbet şunu da eklemek isterim ki cahil, eğitimsiz bir kadından söz etmekteyiz. Fischerle anladığı için rahatsız oldu. Böylesi saçmaları neden anlamak zorunda kalıyordu sanki? Kendi zekasına sövdü ve alışkanlık gereği yanında oturan zavallı adamın sözcüklerine yanıt verdi. Sevgili dostum dedi, siz akılsızın tekisiniz. Hiç kimse nasıl yapılacağını bilmediği bir şeyi yapmaz. Bunun ne denli kolay olduğunu bilseydi en güzel kitapları hem de büyük bir iştahla yerdi. Siz ne sanıyorsunuz? Bakın size bir şey diyeyim mi? Trezionum'daki odamızın yazdığı 103 tarifli yemek kitabı yayımlanmış olsaydı, yok daha fazla söylemeyeyim daha iyi. Ne demek istiyorsunuz diye sordu Kiyen gözlerini ona dikerek. Cücenin ne demek istediğini pekala biliyordu. Ancak bu korkunç olayla kendi kitapları arasında kurulacak bir ilişkinin, yalnızca düşüncede bile olsa kendisi değil de bir başkası tarafından dile getirilmesini istiyordu. Yalnızca şunu söyleyebilirim ki aziz dostum, eve gittiğinizde dairenizi bomboş bulabilirdiniz. İçinde ne varsa gelmiş. Çırılçıplak bir ev düşünün. Bırakın kitabı, tek bir sayfa bile kalmamış. Tanrı'ya şükür diye derin bir soluk aldı Kiyen. Neyse ki kadın öldü. O lanet olası yemek kitabı da yakınlarda çıkmayacak. Mahkemede bu konuya da değineceğim. Dünya dinleyecek. Bildiğim her şeyi hiç acımasızca ortaya dökmeye, açığa çıkarmaya kararlıyım. Bir bilim adamının sözü günümüzde hala ağırlığını korumaktadır. Kiye'nin konuşması karısının ölümünden beri daha gözüpek, daha atak bir havaya bürünmüştü. Önündeki güçlükler yeni işler başarmada gerekli savaşımı verme isteğini kamçılıyordu. Fişerle ile çok canlı bir öğle sonrası geçirdi. Cüce melankolik bir havaya bürünmüştü. Böyle anlarında daha şakacı oluyordu. Mahkemenin en ince ayrıntılarına dek kendisine anlatılmasını istedi. Hiçbir evrede herhangi bir karşı koymada bulunmadı. Kiye'ne bazı bedava, parasız, karşılıksız önerilerde bulundu. Kendisine yardım edecek bir akrabası falan yok muydu? Cinayet davası öyle hafife alınacak bir konu değildi. Kiye'n Paris'te oturan tanınmış bir ruh bilimci olan kardeşinden söz etti. Daha önce jinekolog olarak çalışmış ve bir servet biriktirmişti. Servet mi dediniz? Fişer'le hemencecik Amerika'ya giderken Paris'e uğramaya karar verdi. Tam da benim aradığım adam dedi. Kamburumu gösteririm ona. Ama o cerrah değil ki, zarar yok. Madem ki eskiden jinekologdu, elinden her şey gelir demektir. Kiye'n adamcağızın cahilliğine güldü. Bilgide uzmanlaşma diye bir şeyden hiç haberi olmasa gerekti. Ama gene de Fişerle'nin kirli bir kağıt parçasına yazdığı adresini sevinerek verdi ve ona kardeşiyle arasında onlarca yıl önce var olan güzel ilişkiden uzun uzun söz etti. Öğrenmek kesintisiz bir bağlılık gerektiriyor diye bağladı sözlerini. Alışılmış ilişkileri hiç zaman bırakmıyor, bizi ayırdı. Şimdi mahkemeniz olduğuna göre bana gereksinmeniz yok demektir. Bak bir fikrim var, bu arada Paris'e gideyim, kardeşinize sizin tarafınızdan gönderildiğimi söylerim. Sizin dostunuz olduğuma göre ona bir para ödemek zorunda kalmam herhalde. Hiç olur mu diye yanıtladı onu Kiye'n. Yanınıza bir mektup veririm. Rahatça gidersiniz. Sizi şu kamburunuzdan kurtarırsa gerçekten çok sevinirim. Hemen oturdu. 8 yıldır ilk kez. Kardeşine mektup yazdı. Fişerle'nin önerisi ona pek uygun görünmüştü. Yakında çalışma yaşamına tümüyle dönebileceğini umuyordu. Kendisine saygı duymakla birlikte bu ufaklık ona ancak bir yük olacaktı o zaman. Kaldı ki küçük adla çağrılma durumlarına girdiklerinden beri ondan er geç kurtulması gerektiğini düşünüyordu. Fişer'le kamburundan kurtulabilirse George ondan pekala yararlanabilir, kliniğinde hasta bakıcı olarak çalıştırırdı. Cüce üzerinde adres yazılı kapalı zarf odasına götürdü. Paketten gezgin satıcının öylece yere düşürdüğü değerli mallar arasından bir kitap aldı, mektubu içine yerleştirdi. Paketin geri kalan kısmı yarın sabah eski işi görecekti. Doğru hesaplamışsa Kiye'nde 2000 şilin kalmış olmalıydı. Bu kadar para tek bir sabah postasında kolayca elinden alınabilirdi. Bu yüzden o akşamı domuz ve öteki doğa dışı yaratıklara değgin öfkeli konuşmalarla geçirdiler. Ertesi gün kötü başladı. Kiye'n daha pencerenin yanındaki yerini alır almaz elinde paketi olan bir adam ona bindirdi. Kiye'n dengesini yitirseydi düşüp camı kırabilirdi. Kaba adam onu itip geçti. Ne istiyorsunuz? Neden geldiniz? Bir dakika. Tüm çabaları boşunaydı. Yaratık kendini merdivenlere attı. Arkasına dönüp bakmadı bile. Kiye'n iyice düşünüp taşındıktan sonra bunların açık saçık kitaplar olabileceği sonucuna vardı. Adamı paketinin incelenmesinden kaçıran bu utanmaz acelenin tek nedeni bu olabilirdi ancak. Lağımcı göründüğünde direk gibi karşısında dikildi ve gürleyen bir sesle 400 şilin istedi. Az önceki çarpışmadan öfkesi tepesinde bulunan Kiye'n onu tanıdı. Titreyen bir sesle "Siz dün de buradaydınız, utanmıyor musunuz?" dedi. "Önceki gün de buradaydım." diye öttü açık yürekli lağımcı. "Defolun buradan. Gidin günahlarınızdan kurtarın kendinizi. Sizin sonunuz kötü." "Paramı isterim," dedi lağımcı. İçkiye yatıracağı 5 şilini bir an önce almaya bakıyordu. Hiç düşünmeden, hiçbir zaman düşünmezdi, bir emekçi olarak ancak ve ancak işini yaptığı zaman, yani kendisine verilen parayı yerine teslim ettiği zaman ücret alacağını biliyordu. "Hiçbir şey alamazsınız benden," dedi Kiye'n kararlıydı. Merdivende duruyordu şimdi. Her şeyi yapmaya hazırdı. Kitapların rehin bırakılması için onun cesedinin çiğnenmesi gerekirdi. Lağımcı kafasını kaşıdı. Bu kemik çuvalını baş parmağıyla işaret parmağı arasında ezerdi. Ne var ki kendisine böyle yapması söylenmemişti. O yalnız söyleneni yapardı. "Gidip şefe sorayım," diye homurdandı. Ötekine arkasını döndü. Böylece veda etmek konuşmaktan kolaydı. Kiye'n göğüs geçirdi. Camlı kapı gıcırdadı. Ve mavi bir eteklikle kocaman bir paket göründü. Ardından da Treyze. İkisi de onundu. Yanında kapıcı vardı. Sol eliyle daha da büyük bir paketi başının üzerine kaldırdı ve onu kolayca yakalayan sağ eline attı. Gerçekleşme. Treyze, kocası olacak o hırsızı dışarı attıktan sonra tam bir hafta evi aramaktan başka bir şey yapmadı. Bahar temizliği yapıyormuş gibi davrandı ve işi parçalara böldü. Sabah 6'dan akşamın 8'ine dek ayakları, dizleri, elleri ve dirsekleri yerde delik ve çatlakları incelemekteydi. En temiz anlarında bile hiç ummadığı yerlerde toz bulunduğunu gördü. Bunu hırsızın üzerine attı çünkü onun gibileri pis olurdu. Kalınca bir paket kağıdını saç tokalarının giremediği çatlaklara sokuyordu. Sonra pisliği üflüyor, kağıdı sallayarak tozunu silkiyordu. Çünkü yitik banka defterine pis bir kağıtla dokunma fikrine dayanamazdı. Bu işi yaparken eldiven giymedi, kirlenirlerdi. Ama kar gibi beyaz eldivenler banka defterinin bulunması olasılığına karşı elinin eleceği bir yakınlıkta duruyorlardı. Onca ayak, el, diz ve dirsek darbesinden zarar görmesi olası güzel halılar gazetelere sarılmış, koridora dikilmişti. Bütün kitapları birer birer arıyor, içlerinde ne olduğuna bakıyordu. Satmayı ciddi olarak düşünmüyordu henüz. Önce aklı başında bir adamla konuşmalıydı. Bununla birlikte sayfa sayılarına bakıyor, 500'den fazla sayfası olan kitaplara karşı saygı duyuyordu. Bunların bir değeri olsa gerekti. Kitapları yerine koymadan önce pazar yerindeki yolunmuş tavukları yoklar gibi elinde şöyle bir aşağı bir yukarı tartıyordu. Banka defteri konusunda kızgın değildi. Evin kendine kaldığına seviniyordu. Biraz daha inşası olsaydı iyi olurdu. Burada ne biçim bir insanın yaşadığını anlamak için kitapların burada olmadığını farz etmek yeterdi. Burada bir hırsız oturmuştu. Bir hafta sonra hakikati öğrenmiş bulunuyordu, banka defteri yoktu. Böyle bir durumda saygıdeğer bir kadının polis çağırması gerekirdi. Karakola haber vermeden önce hizmetçilik parasının tümünün de bitmesini beklemeliydi. Polise kocasının her şeyi alıp kaçtığını, onu da meteliksiz bıraktığını söyleyecekti. Alışverişe çıktığında kapıcıya rastlamamak için dolambaçlı yollardan gidiyordu. Profesöre ne olduğunu sorabilirdi adam. Evet, daha görünmemişti. Ama ayın birinde kendisini gösterecekti kuşkusuz. Ay başında aylık bahşişini alırdı. Bu ay metelik alamayacaktı. Kapının önünde elini açıp durduğunu şimdiden görür gibi oluyordu. Onu eli boş göndermeye kesin olarak karar vermişti. Adama bir şey vermeyi onu hiç kimse zorlayamazdı. Küstahlaşırsa polise haber verirdi. Bir gün Treyze daha sertçe kolalanmış bir eteklik giymişti. Bu onu daha genç gösteriyordu. Eteğin mavisi her gün giydiği eteğinkinden azıcık daha açıktı. Pırıl pırıl beyaz bluzu onunla çok iyi gitmişti. Yeni yatak odasının kapısındaki sürgüyü çekti, kayarcasına giysi dolabının aynasına yaklaştı ve işte geldim dedi. Ağzı kulaklarına varıyordu. 30 yaşından bir gün bile fazla göstermiyordu. Yanında da gamzesi vardı. Gamzeler güzeldir. Bay Grob'la buluşmak üzere anlaştı. Daire şimdi tümüyle onundu. Bay Grob gelebilirdi. Ne yapması gerektiğini ona danışacaktı. Bu kitaplar da milyonlar yatıyordu. Birine bu servetten bir pay vermekten mutluluk duyacaktı. Grob'un sermayeye gereksinmesi vardı. Treyze onun iyi bir iş adamı olduğunu biliyordu. Bu güzelim paraların üzerine yatıp uyuyacak kadınlardan değildi. Şimdi bu paranın ona ne yararı vardı? Tasarruf iyi şeydi ama kazanmak daha iyi. Bir bakarsın paran iki katına çıkmış. Bay Grob unutmuş değildi. Kadınlar onu unutmaz. Kadınlar böyledir. Hepsi de peşinde koşar. Treyze de adamdan kendi payına düşeni isterdi. Kocası gitmişti, dönmeyecekti. Neler yaptığını anlatmak bile istemezdi. Kendisini hiç iyi davranmazdı. Ama ne de olsa kocasıydı gene de. Bir şey söylemesin daha iyiydi. Bir hırsızdı kocası ama hiç akıllı değildi. Herkes Bay Grob gibi olsaydı. Bay Grob'un sesi vardı. Bay Grob'un gözleri vardı. Ona yeni bir isim bulmuştu. Puda. Güzel bir attı bu. Bay Grob daha da güzeldi. Bay Grob en güzeldi. Pek çok adam tanır kendisi. İçlerinde birini bile Bay Grob'u beğendiği kadar beğenir mi? Gizleyecek bir şey varsa kanıtlasın Bay Grob bakalım. Böyle bir şeyi aklından bile geçirmesin. Mutlaka gelsin. O muhteşem kalçalarına değgin şeyler söylesin mutlaka. Öyle güzel söylüyor ki. Bu sözleri söylerken aynanın karşısında bir aşağı bir yukarı yaylandı. Ne denli güzel olduğunu duyuruyordu bu ona. Etekliğini çıkardı ve muhteşem kalçalarına baktı. Adam ne kadar haklıydı. Çok aklı başında biriydi bu Grob. Yalnız üstün değil her şeydi o. Nereden de bilmişti. Kalçalarını hiç görmemişti ki. Her şeyi fark ediyordu. Bütün kadınlara dikkatle bakıyordu. Sonra azıcık tatlarına bakabilir mi diye soruyordu. Erkek dediğin gözü pek olur. Değilse erkek değildir. Ona hayır diyebilecek bir kadın var mı dünyada? Treyze şimdi Bay Grob'un elleriyle kendi kalçalarına dokunuyor. Adamın sesi kadar yumuşak kalçalar. Gülümseyen gamzeleriyle adamın gözlerinin içine bakıyor. Ona bir şey verecekmiş. Öyle diyor Treyze. Kapıya gidiyor. Orada asılı duran anahtarları alıyor. Aynanın karşısında armağanı çıngırdatarak veriyor ve ona dilediği zaman odasına gelebileceğini söylüyor. Kendisi orada olmasa bile bir şey çalmaz Grob biliyor. Anahtarlar yere düşüyor. Kadın utanıyor çünkü adam anahtarları almıyor. Ona sesleniyor bu kez. Bay Puda ona yalnızca Puda dese olmaz mı? Adam hiçbir şey demiyor. Kendini kadının kalçalarından koparamıyor. Çok güzel. Ama onun sesini de duymak istiyor. Kimsenin bilmediği bir gizi açıyor ona. Bir banka hesabı var. Bu parayı nasıl değerlendirebileceğini söyler mi lütfen? Hesap numarası da söylesin mi? Şaka ediyor canım. Yok, bir an duruyor Treyzi. Bunu söylememeli Puda'ya. Hayır, öyle bir şey yapmamalı. Onu biraz daha iyi tanısın hele o zaman. Onu daha tanımıyor bile. Ama bir şey mi söyledi? Nerede Pudası? Kalçalarının çevresinde arıyor adamı. Ama oraları soğuk. Göğsü sıcacık. Elleri bluzunun altından oralara uzanıyor. Ama Puda nerede? Aynada onu arıyor. Yalnızca kendi etekliğini görüyor. Yeni gibi duruyor etek. Mavi de renklerin en güzeli. Çünkü kendisi Bay Puda'ya sadık. Etekliği gene giyiyor. Ona çok yakışıyor. Bay Puda isterse gene çıkarır ama. Bugün gelecek. Bütün gece burada kalacak. Her gece gelecek. Öyle genç ki ah. Onun bir haremi var. Ama Treyze için hepsini sepetleyecek. Bir keresinde kaba bir adam gibi davrandı. Onun adı kaba zaten. Adını kendi koymadı ya ne yapsın? Ter içinde kaldı Treyze. Şimdi Bay Grob'a gidecek. Treyze geri çevrilen anahtarları aldı. Dalgın bir halde kapıyı kilitledi. Öteki odada kırık bir küçük parça dururken bu odadaki yeni aynayı kullandığı için kendini azarladı. Ve anahtarları bu eteklikte bulunmadığını unuttuğu bir iç cepte boşu boşuna aradığı için kahkahayla güldü. Kahkahasının sesi ona yabancı geldi. Daha önce hiç gülmemişti. Evde bulunan bir yabancının sesini duyduğunu sandı. Sonra ansızın yalnız kaldığından bu yana ilk kez garip bir duyguya kapıldı. Alelacele kendi banka defterini aradı. Yerli yerinde duruyordu. Demek dairede soyguncu falan yoktu. Olsaydı en önce banka defterini alır götürürlerdi. Bir güvenlik önlemi olarak defteri yanına aldı. Giriş holünde kapıcının kapısından geçerken eğildi. Yanında çok para vardı ve bahşişini bugün isteyebilir kaygısıyla böyle davranmıştı. Sokaklardaki trafik gürültüsü Treyze'nin sevincini artırdı. Uçar adımlarla bayram yerine gidiyordu. Bu yer kentin merkezinde bulunuyordu. Gürültüler her sokakta biraz daha artıyordu. Bütün erkekler dönüp dönüp ona bakıyordu. Hep tek bir adam için yaşamayı ummuştu. İşte umutları gerçekleşmiş bulunuyordu. Bir otomobil haddini bilmezlik etti. Neredeyse eziyordu onu. Başını şöyle bir yana attı şoförüne. ''Neden anlamıyorsun? Vaktim yok diyorum.'' dedi ve tehlikeye sırt çevirdi. Gelecekte Puda onu kalabalıktan koruyacaktı. Şu anda yalnız sayılmazdı. Çünkü şimdi her şey ona aitti. Kent sokaklarında yürürken bütün dükkanlara sahip çıkıyordu. Birinde etekliğine uyan bir dizinci vardı. Ötekinde bluzuna uyan pırlantalar. Yaşamında kürk manto giymemişti. Saygıdeğer kadın kürk giymezdi gerçi. Ama giysi dolabına şöyle bir iki tane asmak isterdi doğrusu. Kendi çamaşırları dükkanlarda gördüklerinden çok daha güzeldi. Eteklerindeki dantel çok daha genişti. Ama gene de birkaç vitrini satın almaya hayır demezdi. Bütün paraları giderek şişen banka cüzdanına koymuştu. Orada her şey güvenlik içindeydi. Grob'un bakmasına da izin verecekti. Grob'un dükkanının önüne geldiğinde durdu. Kapıdaki yazılara iyice yaklaşmıştı. İlkin Gross ve annesi, sonra Grob ve karısı yazılarını okudu. Bu ikincisinden hoşlandı. Sıkışık vaktinin bir kısmını ona bakmaya harcamaktan bile sakınmadı. Rakipler birbirine düştü. Bay Gross hanım evladıydı, epey dayak yedi. Harfler sevinçten dans ediyordu. Sonra danslarını bitirip durduklarında Gross ve karısı yazısını okudu Treyze. Bu okuduklarından hiç hoşlanmadı. Küstahlık bu dedi ve birden dükkana daldı. Biri hemen sevgili hanımefendisinin elini öptü. Ses onun sesiydi. İki adım öteden çantasını havada sallayıp işte geldim demişti Treyze. Adam başını eğerek selam verdi ve size ne gibi bir hizmette bulunabilirim sevgili hanımefendi? Size ne gösterebilirim sevgili hanımefendi dedi. Yeni bir yatak odası takımı, yeni bir koca için. Treyze aylardır adamın kendisini tanımayacağı korkusuyla yanıp kavrulmuştu. Tanımayı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Etekliğini iyi korumuş, onu yıkamış, kolalamış, her gün ütülemişti ama seçkin genç adamın bir yığın hanım arkadaşı vardı. Bir de kalkmış yeni bir koca için diyordu. Buradaki gizli anlamı kavramıştı Treyze.